Ayrım 34, sayfa 286. Ne yiğit ama diye geçirdim içimden. Kendimi tutmasam gülecektim. Selahattin ne düşündüğümden habersiz adamlarına döndü. Adnan ağabey, ne içecek sordunuz mu? İnsana kuşkudan çok yaban bir ifadeyle bakan iki korumanın yüzünden belli belirsiz bir tedirginlik geçerken esas duruşa geçen Remzi, "Adnan Bey kahve içeceğini söyledi," dedi. "Hemen geliyor. Sen de ister misin ağam?" "İstemem," dedi. "Bana bir bardak su getirin yeter." Selahattin dönüp yine uzun uzun baktı bana. "Allah seni inandırsın kurban. Doğan ağabeyi öz kardeşim kadar severdim," dedi. Biraz duraksadı, duygulanmıştı. Ağlıyor mu diye düşündüm ama o sözlerine devam etti. "Bir ara vurulmuş bizim köye gelmiştir. Hastaneden çıktıktan sonra bir ay kadar istirahat etmiştir bizim evde. Sonra da o beni İsviçre'ye götürmüştür, gezdirmiştir oraları. Ben de onu kirve yapmışımdır. Onun adını küçük oğluma vermişimdir. İyi adamdı Doğan ağabey. Özü sözü birdi. Mangal gibi yüreği vardı. Ama puşlar vurmuştur onu. Korktuklarından bir de yakmışlardır. Çünkü Doğan ağabey gibi adamlar öyle kolay kolay ölmez. Kim yaptıysa pusuya düşürmüşlerdir onu. Başka türlü o Doğan ağabey ele geçmez. Kuşkuluyam Doğan ağabeyi pusura düşürenler bizim ağabeyi de öldürmüşlerdir. İnanmayam. Bekir ağabeyi Pincoğulları'nın öldürdüğüne inanmayam. Adamlarla yüz yüze konuştum. Yemin billah ettiler. İnandım onlara. Yemin billah ettiklerinden değil. Adamlar korkak. Bize bulaşmak istemezler. Yürekleri yemez bize bulaşmaya. Hem Bekir abimin arkadaşları da bu Pincioğullarının yaptığına inanmamaktadır. Şu arkadaş dediklerin de kim? Durdu. Şöyle bir yüzüme baktı. Kararsızdı. Benim neyi, ne kadar bildiğimden emin olmak istiyordu. Tanırım ama gerçek isimlerini bilmeyem dedi. Şunu söylerken bakışlarını kaçırmıştı. Birini delice diye çağırıyorlardı, ötekini atmaca. Atmacayı anlamıştım da delice nedir diye sordum. Yırtıcı bir kuştur. Atmaca gibidir. Doğan abi gibidir. Yücelerde uçar. Avını pençeleriyle yakalar. Gagasıyla parçalar. O sırada kapıdakiler aralandı. Nilüfer Hanım elinde kahve tepsisiyle girdi içeri. Tepside bir kahve fincanı ile iki su bardağı vardı. Kahve fincanı ile bardaklardan birini benim, öteki su bardağını da Selahattin'in önüne koyup geldiği gibi çabucak çıktı kız odadan. Kahvemden bir yudum alıp, "Demek atmaca ile delice ha?" dedim. "İki kişiden bahsediyorsun anlaşılan." "He," dedi Selahattin. "İki kişi." Bunlar büyük olasılıkla bizim Yalvaç ile Güngör'dü. Konuşurken gözlerini kaçırmış, hemen su bardağına sarılmıştı. Yalan söylediğini anlamıştım. Demek ki bana yeterince güvenmiyordu ya da saklayacak bir şeyleri vardı. Ama ben ona güveniyordum. Söylediklerinden değil de bakışında, duruşunda, söz söyleyişinde bir içtenlik vardı. Bardaktaki suyu bitirmesini izledikten sonra, "Bu delice ile atmacanın gerçek atları Yalvaç ile Güngör olmasın," dedim gülümseyerek. Yakışıklı yüzünü pembe bir dalga kapladı. Şaşılacak şey, koca aşiret reisi bir genç kız gibi utanıyordu. Onun yeni yalanlar uydurmasına fırsat vermeden, "Bak Selahattin kardeş," dedim. "Seninle yalnız konuşmamız lazım." Durumun ciddiyetini kavramıştı. "Tamam Adnan ağabey," dedi. Kapıda dikilmekte olan Remzi ve iri yarı iki korumasına dönerek ekledi. "Hele burayı boşaltın Adnan abiyle iki laf edek," dedi. Üç adam dışarı çıkıp kapıyı çektiler. Onlar çıkınca ben de pardösümün cebindeki video kasetini çıkardım. Olanlardan hiçbir şey anlamayan Selahattin çakır gözlerini iri iri açmış benim kaseti videoya yerleştirmeme bakıyordu. Doğan ölmeden önce bu video kaseti doldurup yollamış. Abini, Yüzbaşı Rıfat'ı ve kendisini öldürecek katilleri açıklıyor. "Birlikte seyredelim," diyerek televizyonun düğmesine bastım. Sonra koltuğuma döndüm. Selahattin hiç soru sormadan gözünü televizyona dikmiş merakla bekliyordu. Ekran aydınlanmaya başladı. Önce hızla anlamsız görüntüler, kopuk kopuk çizgiler geçmeye başladı. Ardından Doğan'ın yüzü belirdi. Sakin görünüyordu ama bakışlarında ihanete uğramış birinin derin kırgınlığı okunuyordu. "Ben Doğan Sözmen," diye başladı. Son derece sakin görünüyordu. "Son 10 yıldır devletin gizli birimleri adına çalışıyorum. Daha önceden de farklı zamanlarda devlet için çalıştım. Ama bunların tarihlerini açıklamayacağım. Çünkü devlet için yapılan hizmetin kutsal olduğuna inananlardanım. Uğradığım ihanetlere, bana yapılan tüm haksızlıklara rağmen eğer ikinci bir yaşamım olsaydı Yüce Türk Devleti için gözümü kırpmadan giderdim göreve. Uğradığımız ihanetin de devletimizden değil, onun içinde yuvalanmış, kendi çıkarlarını aziz milletimizin çıkarlarının üstünde gören, soyunu inkar eden yöneticilerden kaynaklandığını biliyorum. Ne yazık ki tarihi konjonktür, Bugün onların işine yarıyor. Ne yazık ki bugün onlar güçlü, biz zayıfız. Ama devran dönecek, devir değişecek. Gerçek bir gün mutlaka su yüzüne çıkacak. Büyük Türk milleti gerçeği işte o zaman anlayacak. Konuştukça öfkeleniyor gibiydi Doğan. Heyecanı artmış, gözleri öfkeyle parıldamaya başlamıştı. Ama duruşunda, sesinde, sözcükleri seçişinde haklı olduğuna inanan adamın kendine duyduğu büyük güven vardı. Göz ucuyla Selahattin'e baktım. Kaşlarını çatmış, dikkatle Doğan'ın söylediklerini dinliyordu. Ben ve arkadaşlarım diye sürdürdü konuşmasını Doğan. PKK terörünün en azgın zamanlarında, devletin güvenlik güçlerinin geceleri sokağa çıkamadığı zamanlarda, Güneydoğu bölgesinde bölücülere karşı amansız bir mücadele verdik. Gerek dağlarda göğüs göğüse, gerekse kentlerde onların yardakçılarına ve destekçilerine karşı korkusuzca dövüştük. Evet, öldük ve öldürdük. Ama unutmayın, vatan için, millet için, devlet için. Sonunda başardık da, bölücü terörün başını ezdik. Ülkenin her yanına huzurun gelmesini sağladık. İşte ne olduysa o zaman oldu. Bölücüler yenilince bize karşı tavır da değişmeye başladı. Bir zamanlar bizlere büyük yurtseverler gözüyle bakanlar, Güneydoğu'daki kentlerde silahlarımızın gölgesinin dışına çıkmaya korkanlar, bizi tıpkı solcuların ya da bölücülerin tanımladığı gibi savaşın kirli, acımasız çocukları olarak görmeye başladılar. Sadece gazeteciler, sendikacılar, iş adamları, parlamenterler değil, bir zamanlar omuz omuza birlikte savaştığımız emniyet mensupları, askerler, hatta kimi gizli servis yöneticileri bile varlığımızdan rahatsız olmaya başladılar. Hepsinden kötüsü bize karşı açık davranmadılar. Eğer bize arkadaşlar bugüne kadar vatan, millet ve devlet için yaptığınız zor görevler için sizlere teşekkür ederiz ama dönem değişmiştir. Şimdi sizin sessizce ortadan kaybolup işinizin gücünüzün başına dönme zamanınız gelmiştir. Yeniden göreve çağırıncaya kadar gündemden çıkın deselerdi. İnanın bunu da yapmaya hazırdık. Ama kimse bize böyle bir şey söylemedi. Yüzümüze gülüp arkamızdan kuyumuzu kazmaya çalıştılar. Üstelik alçakça bir planla, kurdu kurda kırdırtma yöntemi kullanarak yaptılar bunu. Gerçek yüzünü görmediğim, gerçek kimliğini bilmediğim, ekibimizin sorumlusu olan Binbaşı Kod adlı kişi, daha önce Güneydoğu'da özel timde görev yapan, şimdi ise güya emniyetin terörle mücadele biriminde çalışan ama asıl görevleri farklı olan Komiser Yalvaç Kıroğlu ile yardımcısı Güngör Toprak'ı kullanarak ustaca hazırlanmış hain bir operasyonla kendisi de Kürt kökenli olmasına rağmen yıllarca mücadelemize destek vermiş değerli silah arkadaşım Bekir Kaytan ile silahlı kuvvetlerimizin en şerefli üyelerinden biri olan Yüzbaşı Rıfat Başoğlu'nu öldürttü. Ben aynı operasyondan rastlantı sonucu kurtulduktan sonra olayların mantığını çözümlemeye çalışırken bu vatanperver arkadaşlarımın ölümü Pincioğulları'nın üzerine yıkılmaya çalışıldı. Çünkü onlar kamuoyunun özellikle de Kaytan aşiretinin tepkisinden korkuyorlardı. Bana gelince arkadaşlarımın öldürülmesinin ardından yaşadığım şoku atlatır atlatmaz güvenli bir yere çekilip olanları sakin kafayla değerlendirmeye çalıştım. Düşündükçe de ölüm emrimizin binbaşıdan çıkmadığını, hakkımızdaki fetvanın daha yukarılardan bir yerlerden geldiğini hissetmeye başladım. Çünkü binbaşı ne kadar güçlü olursa olsun böyle bir işi yapmaya tek başına cüret edemezdi. Bunu anladığım anda da bu çapta bir operasyondan kurtuluş umudum olmadığını fark ettim. Öldürülmem kaçınılmazdı. Kaçınılmazdı diyorum çünkü peşimde olan silahlı arkadaşlarım benim neler yapabileceğimi, nerelere saklanabileceğimi, nasıl davranacağımı çok iyi biliyorlardı. Bilmedikleri tek şey yılların bana öğrettiği deneyimle onlardan habersiz tuttuğum ev ve bu evde sakladığım silahlar, belgeler, kanıtlardı. Onlar beni öldüreceklerdi. Bundan emindim. Ama ben de onların ipliğini pazara çıkaracak, hem benim hem de arkadaşlarımın intikamını alacaktım. Gazetecilerle bu yüzden bağlantı kurdum. Bu banttaki konuşmayı da bu amaçla hazırladım. Sözlerimi, bulduğunuz silahlar, sahte pasaportlar, sahte nüfus kağıtları, bu sahte kimliklerdeki isimler adına açılmış banka hesapları kanıtlayacaktır. Dileğim hainlerin hak ettikleri cezaya çarptırılması, Bekir Kaytan, Yüzbaşı Rıfat Başoğlu ve bana yapılan haksızlığın Türk milleti tarafından bilinmesi, bizim durumumuzun adil bir şekilde yeniden değerlendirilmesidir. Belki bizim yaptıklarımızın arasında da yanlışlıklar vardı. Biz de cana kıymakla, yasaların dışına çıkmakla günaha girdik, suç işledik. Ama bunların hiçbirini kendi çıkarımız için yapmadık. Hepsi aziz vatanımızın bölünmemesi, Türk milletinin sonsuza kadar yaşaması ve Türk devletinin yıkılmaması içindi. Bu uğurda yaptığımız her eylemin vebalini bu dünyada da öteki dünyada da taşımaya, hesabını vermeye hazırız. Bizler geçiciyiz. Asıl olan vatandır, millettir ve devlettir. Sözlerini bitirirken Doğan'ın sesi titremeye, gözleri dolmaya başlamıştı. Konuşması biraz daha uzasa sanırım ağlayacaktı. Belki de bu yüzden insanların önünde ağlamamak için biraz erken bitirmişti konuşmasını. Doğan'ın söyledikleri benim için yeni değildi ama Selahattin için aynı şeyi söyleyemezdim. Ekran yeniden siyahlaşıp çizgiler belirince bile gözlerini televizyondan alamadı genç aşiret reisi. Neye bakıyor, ne düşünüyordu kestirmek zordu. Öylece duruyordu. Sonunda kalkıp televizyonun düğmesine bastım. Videodan kaseti çıkardım. Yeniden gelip karşısına oturunca yüzüme baktı. Ne söyleyeceğini çok merak ediyordum. Elini kaldırdı, işaret parmağıyla kahve fincanını göstererek "Kahveni iç kurban," dedi. "Soğuyacak." Allah Allah, ne diyordu bu adam böyle? Anlamak için gözlerine baktım. İçerisi karanlıktı. Üstelik gözlerini de kısmıştı. Ama yine de göz bebeklerinde yanan o ürkütücü duyguyu görebiliyordum. Uzanıp fincanı aldım. Bir dikişte bitirdim içindeki kahveyi. "Bu binbaşı kimdir?" diye sordu. "Bilmiyorum," dedim. "Ben de belki sen biliyorsundur," diye umutlanıyordum. "Ben de bilmeyem kurban. Ama öğreniriz evvelallah. Yalvaç ile Güngör dürzüsü biliyordur elbet." "Onlarla mı konuşacaksın?" diye sordum. Dudaklarında korkunç bir gülümseme belirdi. "Bakalım hele, yapacağız bir şeyler," diyerek ayağa kalktı. Ruhunun öfkeyle sarsıldığını biliyordum ama belli etmemeye çalışıyordu. Yalnız ayağa kalktıktan sonra "hepsini öldürüp paraları almış puşlar," diye nefretle tısladı. "Para da mı vardı işin içinde?" "Ne parası?" diye sordum. "Yok," dedi. "Para demedim. Yanlış duymuşsun ağabey." Yanlış duymamıştım ama üstelemedim. Ne yapacağımı bilemeden oturmaya devam ettim koltuğumda. Selahattin ise kararını vermiş gibiydi. Daha fazla dikilmedi ayakta. "Sağ olasın Adnan ağabey," dedi. Elini bana uzatarak, "bize çok büyük faydan dokunmuştur. Sayende Bekir ağabeyimizin kanlısı kimdir öğrendik, bildik. Artık senin işin bitmiştir. İş bize düşmüştür. İstersen buyur otelimizde konuğumuz ol. İstersen adamlarımız seni dilediğin yere götürsünler. Nasıl istersen söyle, öyle yapalım." Aslında ne yapacaklarını öğrenmek için yanıp tutuşuyordum. Ama Selahattin'in yüzünde öyle katı bir ifade vardı ki cesaret edip soramadım. "Benim gazeteye uğramam lazım," dedim. "Arkadaşlar zahmet etmesinler, kendim giderim." "Olmaz," diyerek hemen kapıya yöneldi. Kapıyı açıp dışarıya seslendi. "Remzi, arabayı hazırla. Adnan abi gazeteye götüreceksin." Yeniden bana döndü. "Allah senden razı olsun," dedi. "Bizim boynumuzu bükük, alnımızı yıkık koymadın. İnşallah biz de senin boynunu büküp alnını yıkık koymayacağız. Şimdi sağlıcakla git gazetene. Kısmetse gene görüşürüz."